Ayrım 6, Rüzgar, Kan ve Kelebek, Ayşe Akdeniz, sayfa 65. İkinci bölüm, yedinci kısım. Zeyyat komiserin çevresinde birkaç kez döndükten sonra emin olmak istercesine sordu. Nevzat, Rüzgar Hanım çıktı mı? Ha, evet, biraz önce çıktılar. Kimlikleri burada, yarın gelip emniyetten almalarını söyledim. Otursana biraz. Abi, bu iş kafamı kurcalıyor.
Ne oldu?
Komiser Nevzat düşünceli düşünceli kafasını kaşıyarak konuştu. Şu dışarıda bulunan ikinci ceset. Zeyyat sandalyeyi altına çekip oturdu. Donuk gözlerle Nevzat'a baktı. Duydum, yabancıymış galiba. Orta Doğulu mu ne dediler, İranlı falandır. Hançerlenen bu kadınla alakası olduğu kesin. Komiser Nevzat kaşlarını çattı. Orası malum. Bu iki cinayet birbirine bağlı. İşin o kısmı kesin olmasına kesin tabiydi. Asıl mesele dışarıdaki adamın kimliği. İyice meraklanan Zeyyat, abi ağzındaki baklayı çıkarsana dedi. Komiser tam o sırada tuvaletten çıkıp kendilerine doğru yürüyen Zeyyat'ın arkadaşı Hüseyin'i görüp amir bir tonda konuştu. Sakın şu geveze arkadaşına detaylı bilgi verme, tamam mı? Nasıl istersen abi, meraklandım şimdi, nedir mevzu? Zeyyat'ın sesinden endişelendiği belli oluyordu. Komiser Nevzat, şu senin Rüzgar Hanım arkeolog demedin mi diye sordu tek kaşını hafifçe kaldırarak. Bu soruya anlam veremeyen Zeyyat, evet doğru ama yani ne dedi ve alacağı cevabı sabırsızlıkla bekledi. Nevzat kendisine getirilen kahveden bir yudum daha alıp konuşmasını sürdürdü. Üstünden çıkan kimlikten öldürülen adamın Beyrutlu olduğu tespit edildi. Daha da ilginci, adam arkeolog, ismi Ahmet el-Hayati. Zeyyat duyduklarına şaşırdı ama sesine hakim olmaya çalışarak, ''Ne diyorsun? Ahmet el-Hayati ha? Vay anasına!'' dedi. Sonra kendisinin de nedenini anlayamadığı bir savunma vurgusuyla, ''Yani Rüzgar Hanım'ın bu işte bir ilgisi olduğunu mu ima ediyorsun?'' diye sordu. Komiser Nevzat dudaklarını büktü. Arkadaşının genç kadına olan ilgisini fark ettiğini belirten hafif alaycı bir tonla konuştu. ''Bunu sen söyledin, ben değil. Amacım kadının cinayetlerle bir bağlantısı olduğunu ima etmek değil. Ama bu dünyada her şey mümkün, bilirsin.''
''Yok abi ya, mümkün değil.'' dedi Zeyyat söylediğinden kendi de emin olamadan.
''Rüzgar'ı ne kadar tanıyorsun?''
''Yani?''
''Yanisi ne kadar tanıdığını sordum. O kadar zor bir soru değil.'' Zeyyat gözlerini kıstı. Anlaşıldı, yakından tanımasam da değerli bir arkeologdur. Çalışmalarında başarılı olduğu yazılıp çizilmişti. Hatta gazetede basılan resimlerinden çoğunu ben çekmiştim. İyi, Ahmet el-Hayati hakkında ne biliyorsun?
Ahmet el-Hayati biliyorsun işte.
Bilmediklerimi anlat o zaman.
El-Hayati dünya basınının yabancısı olmadığı bir soyadı. Petrol kralı Musa el-Hayati'nin oğlu. Teşkilattan izinli olduğum bir ay vardı, hatırlarsın, işte o zaman Orta Doğu ile ilgili bir araştırma için Beyrut'a gitmiştim.
Hatırlıyorum.
Adamın arazilerinde çıkan bir çatışmada kendimi olayın içinde bulmuştum. Bu fırsattan yararlanıp Musa ile ilgili iyi bir belgesel yapmıştım. Hatta emniyetten bana bir de ödül vermişlerdi. Böylece o yıl gazeteci kimliğimi iyice oturtmam teşkilatın çok hoşuna gitmişti. Musa'ya gelince Beyrut ondan sorulur. Adam derebeyi.
Zeyyat geçmişi anımsamak için bir iki saniye sustu, alnını kaşıdı. Kesin tarih veremeyeceğim ama sanırım 3 yıl kadar önceydi. Bu randevuya giderken Musa'nın adamları beni ailenin yaşadığı tepenin eteklerinde konuklar için yapılmış saray yavrusu bir eve götürmüşlerdi. Ailenin oturduğu malikane yine aynı tepenin arkasına düşüyordu. Dünyanın her yerinde kolu var, ahtapot gibidir ama kendisi pek ortalıkta görünmez. Oğlunun öldürüldüğünü duyunca kahrından ölecektir. Ahmet'i öldüren adam kendi ölüm fermanını da imzalamış demektir.
Komiser Nevzat koltuğunda arkaya yaslanıp gerindi. Yani katilin peşine düşecektir diyorsun. Zeyyat derin bir nefes alıp ellerini kavuşturdu. Orası kesin. Birbirlerine çok bağlı bir aile tablosu çiziyorlardı. Ahmet'i daha önce hiç görmedim ama kardeşi Usame oradaydı. Babası kadar akıllı ve başarılı bir iş adamıdır Usame el-Hayati. Özellikle İngiliz sosyetesinin sevgili Orta Doğulu prensi, namı diğer Q.
Komiser Nevzat zor bir bulmacayla karşı karşıya olduğunun farkındaydı. İşler sarpa saracak gibiydi. Bu iş tahminlerimin ötesinde karışık. Söylediğin gibi ise ailesi bu işin peşini bırakmaz. Katillerin peşine bizden önce düşüp işi kan davasına çevirirler. Çok tedbirli olmak gerekecek.
Belki de iş tahminimizden daha eskiye dayanıyordur. Diyeceğim daha önce başlamış bir kan davasıysa bizi ne kadar ilgilendirir ki?
Peki ya cinayet ortak bir komploysa ya da ne bileyim katil bir Türk ise dedi Komiser Nevzat. Sonra bir müddet sustu, Zeyyat da konuşmadı. Söze yine Komiser Nevzat devam etti. Uluslararası başarıya sahip dediğim bir başka arkeoloğun aynı anda aynı mekanda olması sana tuhaf gelmiyor mu?
Başka arkeolog?
Evet. Zeyyat savunma içgüdüsüyle kimden bahsediyorsun sen?
Dur, dur söyleme de tahmin edeyim.
Edemedim. Kim var aklında dedi çenesini kaşıyarak. Zeyyat bırak dalgayı, sırası değil.
Bana sorarsan Rüzgar Hanım'ın burada bulunması tamamen tesadüf.
Ama olmayabilir de bilmem anlatabiliyor muyum?
Zeyyat yanlış bir şey söylememek için susmayı yeğledi. Komiser Nevzat bu Usame hakkında teşkilatın dosyalarında olabilecekler dışında bildiğim bir şeyler var mı diye sordu. Bu arada Zeyyat'ın kendilerine doğru gelmekte olan iki televizyoncu arkadaşına eliyle gelmeyin işareti yaptı. Zeyyat anlatmaya devam etti. Bildiğim kadarıyla El Hayati ailesinin tümü Musa El Hayati'nin aileden kalma servetiyle yaşıyor. Usame'ye gelince mutlaka duymuşsundur. Dünya basınında Q diye anılan yakışıklı Arap'ın ta kendisidir.
Anladım. Bu Usame sence nasıl biri?
Mert olduğu söylenir. Aristokrat görünüşlü, iyi giyinmeyi seven biridir. Beyrut'ta tanıştığımızda gözleri pırıl pırıl bir adamdı. Konuşmalarından çok zeki olduğu belli oluyordu. İyi İngilizce bilir. Çok gösterişli. Hani kadınların vurulacağı cinsten. Yılda birkaç defa Londra'ya gider, müzayedelerde olmadık fiyatlara eski hat levhaları, yazmalar alır. Galiba geçen yıldı, bir İngiliz gazetesinde Q'nun eskiye olan merakı üzerine bir röportaj okumuştum. Adam ilk çağdan bu yana ne çizilmiş ne yazılmışsa okumuş, sanat tarihçisi. Ayrıca en zor okunan el yazmalarını çözebilen sayılı uzmanlardan. Konuşmaya ara verdiler. Gözlük camları kalın bir görevli yaklaştı, elinde tuttuğu birkaç sayfalık bilgisayar çıktısını komisere uzattı. Kağıtlara göz atan komiser Zeyyat'a döndü. Bu verilere bakılırsa Musa El Hayati ve oğullarına ilişkin bilgilerin oldukça doğru dedi.
Başka neler var?
Ek bilgiler. Teşkilatın gözü El Hayatilerin üzerindeymiş. Gerçi şimdiye kadar suçüstü yapılacak bir vakaları olmamış. Ama Interpol onları bir süredir takibi aldıysa mutlaka bazı pisliklerinin olduğu kanısındadır. Buradaki bilgilere göre Q'dan şüpheleniyorlar gibi görünüyor. Ama galiba asıl araştırılması gereken Ahmet, birileri bu adamı öldürdüyse vardır bir nedeni. Eh o sizlere ömür olduğuna göre bize de bu cinayetleri kimin ya da kimlerin işlediğini bulmak kalıyor.
Ve nedenini, peki kadın kim?
İsmi Piraye, güzel kadınmış. Terasta duvar diplerindeki kar izlerine bakılırsa ikisi beraber rıhtıma çıkmış. Önce Ahmet'i haklamışlar. Piraye'nin ayak izlerine bakılırsa tahminim Ahmet'in öldürülmesine şahit olup kaçmaya çalışmış. Büyük ihtimalle onu da vurmaya kalktılar. Önce kaçabilmiş ama ellerinden kurtulamamış. Ahmet kurşunlanmış, Piraye hançerlenmiş. Ve birden fazla katil var, takım işi.
İyi planlanmış.
Kesinlikle her şeyi dakikaların içine sığdırdıkları ortada. Tek bir görgü tanığı yok. Kar yağışı devam ettiği için arama zorlaştı ama ekibimiz çalışmayı sürdürüyor. Etraf sarıldı. Artık kuş uçamaz ama tabii kaçan kaçmıştır şimdiye kadar. Neyse gündüz işler daha kolay yürür. Çok geçmeden kaç kişiydiler, neler olmuş, bir sürü ipucuna ulaşırız.
Zeyyat Komiser Nevzat'ın biraz önce söylediğini onayladı. Piraye gerçekten güzel kadınmış.
Sporcu olduğunu düşünüyorum.
Neden?
Kas yapısından, baldırları, kolları kesin sporcu.
Ve Ahmet'in sevgilisi.
Orası malum, öyle düşünüyorum. Bir iki saate kadar bilgiler çoğalır ve bu muamma en kısa zamanda çözülür. Ben biraz dışarı çıkıyorum. Sen istersen eve git. Yarın teşkilattaki büroma gel konuşuruz. Yorgun görünüyorsun. Uyu biraz. Ama sana ihtiyacım olacak biliyorsun. Sanırım bu konuyu beraber araştıracağız.
Tamam abi, elimden geleni yapacağımı biliyorsun dedikten sonra sakin bir köşeye çekilen Zeyyat telefonunu çıkarıp Rüzgar'ı aradı. Aralarındaki kısa telefon görüşmesini yeniden kafasından geçirdi ama işlerine yarayacak bir ipucu yoktu. Rüzgar odasına ulaşmasına birkaç basamak kala merdivende cevap verdi Zeyyat'ın telefonuna. Tek dileği bir an önce kendisini yatağa atmaktı. Bu yüzden kısa kesti konuşmayı. Aynı dakikalarda odasında bir gölge gibi hareket eden simsiyah giyimli biri aradığını bulamamanın verdiği hırsla Rüzgar'ın çekmecelerini yere boşaltıyor, hiç çekinmeden odanın altını üstüne getiriyordu. Aradığının bu odadan başka yerde olamayacağından emin görünen yabancının didiklemediği yer kalmamış ama çabaları boşa gitmişti. Merdivenden gelen gıcırtıları duyduğunda soluğunu tutup kapının arkasına saklandı. Uygunsuz bir durumla karşı karşıya kalırsa yakalanmamak için gözünü kırpmadan cinayet işlemeye hazır olduğu yerde beklemeye başladı. Evde başka kimse yoktu ve bir kadının hakkından gelmek kolaydı. Rüzgar oda kapısının koluna uzanıp yüklendi. Gıcırdayan kapıyı yağlaması gerektiğini düşünerek araladı ve el yordamıyla duvardaki elektrik düğmesini buldu. Odasının içi aydınlanır aydınlanmaz korkuyla tiz bir çığlık attı. İçerinin darmadağın halini görünce geriye doğru bir hamle yaptı. Sırtını duvara yaslayıp nefesini tuttu. Odasını bu hale getirenin hala içeride olup olmadığını bilememenin verdiği korkudan olduğu yere mıhlanmış gibiydi. Kalbi göğüs kafesinin dışına çıkacak kadar hızlı atıyordu. Kuruyan dudaklarını ıslatmaya çalışırken birden oda kapısı hareket etti. Siyahlar giymiş kapkara biri yanından ok gibi fırlayıp kedi çevikliğiyle merdivenlere atıldı. Hızla aşağıya inmekte olan adamın ayak seslerine kulak kabartan Rüzgar'ın nefesi daraldı. Kalbi duracak gibi oldu. Birkaç saniye içinde ahşap merdivenlerdeki ses iyice duyulmaz olduğunda başını aşağıya uzatıp merdiven boşluğunu görmeye çalıştı. Hiçbir şey göremedi ama biraz daha dikkatli dinleyince az önce hızla dışarıya fırlayan gölgenin basamakları üçer beşer atladığını tekrar duydu. Olduğu yerde dehşet içinde bekledi. Bacaklarının titremesinden neredeyse yere yığılacaktı. Ahşap sokak kapısı durup durup çarpıyordu. Merdiven boşluğu dışarıdan gelen soğuk rüzgarla buz gibi olmuştu. Bilinçsiz birkaç adım attı, ellerini korkuluğa dayayıp aşağıya kulak verdi. Kendi kendisine çarpıp duran kapının sesinden başka ses yoktu. Merdivenleri yavaş yavaş inmeye başladı. Birkaç basamak sonra çevresini tekrar dinledi. Basamaklar hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyordu gözüne. Sokak kapısının şiddetle kapanmasıyla sıçrayıp durdu. Biraz daha bekledikten sonra bacaklarına gelen güçle yeniden inmeye koyulmuştu ki elektrikler kesildi. Karanlıkta solukları hızlandı. Ağzının tamamen kuruduğunu, dudaklarını ıslatmak istediğini de fark etti. Ortalık zifiri karanlıktı. Parmak uçlarıyla duvarı yoklayıp ürkek adımlarla inmeye devam etti. Sokak kapısını kapatmak zorundaydı. Karanlığın ortasında ahşap basamaklardan yükselen bir gıcırtıyla yine durdu. Sırtını duvara dayadı, soluğunu yutup beklemeye koyuldu. Ses yukarı doğru yükselip kendisine yaklaşıyordu. Nefesini ciğerinde hapsetmeye kalkınca patlayacak gibi oldu. Az önce odasından çıkan yabancı olmalıydı bu. Ya karnını bıçakla deşecek ya da beynine bir kurşun sıkıp yarım bıraktığı işi tamamlayacaktı. Celladıyla burun buruna gelme korkusuyla olduğu yerde hareketsiz beklemeye başladı. Sürüyle soru vardı kafasında. Karanlığı bile görmek istemiyordu, gözlerini sımsıkı yumdu. Yürek çarpıntısından ölecek gibiydi. Hayatının son birkaç saniyesini ödünç almış gibiydi. Ses artık çok yakındı ve durdu. O da kendisi gibi soluk almadan ilk hareketi karşısındakinden bekliyor olmalıydı. Ani bir hareketle aşağıya koşmayı geçirdi aklından. Sonrasında ne yapacağını düşünürken tiz bir ses duydu. Ardından da bacaklarına sürtünen tüylü bir sıcaklık. Miau! Tutmaya çalıştığı nefesini önce kısmen sonra tamamen bıraktı. Fısıltıyla "Canım sen misin?" diye sordu.
bir kez daha güçlü bir miyav yanıtıyla birlikte rahatladı. Aldığı derin soluklar bir düzene kavuşunca sırtını duvarda kaydırarak olduğu yere çöktü. Kasılı kolları gevşedi, el yordamıyla kediyi bulup kucağına aldı. Titreyen parmaklarıyla yumuşak tüylerini okşadı. Sonunda saatlerdir kirpiklerinin ardına sıkışmış gözyaşları, sancılı bir yaranın kanaması gibi yanaklarından aşağıya süzülmeye başladı. Hiç bitmeyen bir gecenin sabahıydı. İliştiği yerde öylece kaldı. Kucağında mırıldanmakta olan duman sanki korkusunu paylaşmakta istercesine orada kucağında uyuklamaya başladı.
8. kısım. Yıl milattan önce 570. Çalışma platformunun arkasına düşen yerde taş duvara dayalı bambuya benzer malzemeden yapılmış bir ok, hemen yanında bir kama, onun yanında da gelişigüzel kaplanmış keçi derisinden bir önlük duruyordu. Biraz daha ötede yeri çoktandır değiştirilmeyen kızılcık dallarından yapılmış bir taç vardı. Berisinde içi gümüş para dolu, rengi kaçmış meşin bir kese. Heykeltıraş Kresilas tapınaklara mermer heykeller yontar, lahitlerin kenar nakışlarını oyar, ölüyü korusun diye lahitlere arslan başlı yan tutamaklar yapardı. Çalışırken kendisinden geçer zamanın nasıl aktığını bilmezdi. Bugün de güneş doğduğundan beri ağzına tek bir lokma atmamış, dizleri yere değmemişti. Çoğunlukla böyle gün doğumundan gün batımına kadar çalışır, bazen hiç uyumadan işine devam ederdi. Saatlerce ayakta durmaktan oluşan ağrılarını dindirmek için değişik bitkileri alkolle ezip bezlerin içine koyar, ayak ve kol bileklerine sarardı. Zeytin yeşili gözleri bütün kadınların özlediği o yumuşacık bakışlara sahip, genellikle de yorgun olurdu. Kıvırcık sarı saçları insanın yüreğine işleyen masum bakışları, köşeli bir yüzü vardı. Avuçları nasırlı, elleri damarlı ve büyüktü. Kalınca boynu, geniş omuzları ve atletik görünüşüyle civardaki kadınların çoğunu kendisine aşık etmişti Usta Kresilas. Ama hiçbirine yüz vermez, bu tutumuyla da farkında olmadan kadınları çileden çıkarırdı. Karısının ölümünden sonra yeniden evlenmemişti. Yumuşak ve sevecen bir babaydı Kresilas ve daha çok kendi kendisiyle ya da küçük kızıyla kalmayı tercih ederdi. En büyük zevki minik kızı Artemis'le beraber vadideki kırlarda ölü kelebek toplamaktı. Kresilas'ın uzun süredir üzerinde uğraştığı son heykel bitme aşamasına gelmişti. Çalışmaktan yıpranmış elini başına götürüp alnında biriken teri sarı saçlarının üstünden geriye doğru sıvadı. Elinde kalan nemi beline doladı, iyice incelip rengi sandık sarısına dönmüş olan önlüğüne sildi. Genç heykeltıraş bir adım geri çekildi, başını omuzlarına doğru bir sağa bir sola eğerek eserini incelemeye koyuldu. Mermer tapınağın son heykeliydi bu. Belki kral kendisine ayrıca bir ödül bile verirdi. Diğer üç heykeltıraş da gece gündüz demeden kanter içinde çalışmıştı. Ama tapınaktaki tüm heykellerin en güzeli bu olacaktı. Kresilas biraz daha para biriktirince kızını da alıp daha güneyde bir yerlere yerleşmeyi düşünüyordu. Bu göçü çabuklaştırmak için küçük heykeller yapıp satmayı tasarlıyordu. Göç etmeden önce fazladan bir iki kese gümüşü olursa hiç de fena olmazdı. Hem bu ona ek iş olarak Hintlilerden, Perslerden alıp sattığı kolye ve bileziklerden çok daha fazlasını kazandıracaktı. Mabedin sahanlığında kurulan pazara her çevreden insan geldiğinden iyi satış yapması mümkündü. Kresilas bu düşüncelere dalmış çalışırken tezgahın altından hızla fırlayıp koşmaya başlayan Artemis bacaklarına takılıp yere düştü. Genç heykeltıraş eğilip kızını yerinden kaldırdı. ''Minik kızım, koşup koşup düşüyorsun, bir yerini yaralayacaksın. Gel bak bu heykel ne kadar güzel oldu.'' dedi. Artemis misir taneleri gibi düzgün, süt beyazı dişlerini ortaya çıkaran sıcak bir gülüşle heykele baktı. Babası kızının kulağına eğilip fısıltıyla sordu. ''Güzel kızım, sana da bir tane heykel yapayım, ister misin?'' Küçük kız babasının çok sessiz konuşmasından söylediğinin önemli olduğunu anlayıp fısıltıyla cevap verdi. ''Evet babacığım, ben de isterim, bana da heykel yap.''
Krasilas küçük kızıyla büyük bir sır paylaşıyormuşçasına sağını solunu dikkatle kontrol ettikten sonra sesini daha da alçaltarak ''Ama onu çok iyi saklamalısın, öyle ki kral bile bulamamalı.'' dedi. Küçük kızın bal rengi gözleri gizlilik duygusunun verdiği heyecan ve korkuyla altın gibi ışıldadı. Böyle bir sırra ortak edildiği için artık büyüdüğüne karar verdi. Yumuşacık bir melodi yandıran sesiyle yavaşça ''Saklarım babacığım, kral bile bulamaz.'' dedi. ''Tamam o zaman tapınak tamamen bittiğinde buralardan gitmeden önce, yani tarlaların sarıları yok olmadan bu heykelin benzerini, hatta aynısının küçüğünü senin için yapacağım.''
''Söz mü?''
''Söz, oldu mu?'' Küçük kız babasının kulağına iyice yaklaşıp kıkırdadı.
''Oldu, peki ama neden yine göç ediyoruz babacığım?''
''Başka mabetlere, tapınaklara, heykeller yapmak için küçük yaramaz. Buralarda işler azaldı artık.'' dedikten sonra kızını yavaşça yere bırakıp hafifçe poposundan iteledi Krasilas. ''Haydi şimdi koş, kuzular yiyip bitirmeden kendisine kır çiçeklerinden bir taç yap. Prenses ol bakalım. Bir tane de bana yap ki ben de kral baba olayım.'' Elinin tersiyle sarı saçlarını gözünün önünden iten küçük kız cin gibi bakışlarını babasına çevirdi.
''Tamam babacığım, şimdi gidiyorum. Sarı tarlaya, sonra mor tarlaya. Ne kadar çiçek varsa hepsini toplayıp ikimize taç yapacağım.'' dedi.
Birkaç saniye sonra tekrar babasına döndü.
''Annem için de taç yapayım değil mi babacığım?''
Krasilas bu beklemediği soru karşısında bocalayıp elindeki demir törpüyü tezgaha bıraktı. Dizlerinin üzerine çöküp yüzünü kızının yüzüne iyice yaklaştırdı. Küçük yüzündeki bir tutam güneş sarısı saçı kulağının arkasına attı. ''Elbette. Eğer istiyorsan anneciğin içinde bir taç yap. O da kraliçe olur. Onun tacını içinde uyuduğu lahte meleklerin olduğu çiçek dolu bahçeye götürüp bırakırız.''
''Tamam babacığım, şimdi gidiyorum ben. Sen kocaman heykeli yap.'' dedi ve sesini iyice alçalttı. ''Bana da küçük heykeli yapmayı sakın unutma, olur mu?''
Krasilas gülümseyerek kızına bakıp sadece onun duyacağı bir tonla cevapladı.
''Unutmam küçük prenses.''
Kısa bir süre sonra küçük kız geri döndü. Narin vücudunu saran kumaş ıslaktı. Elinde üzerindeki çiğ damlaları hala kurumamış, kökleri çamurlu bir demet kır çiçeği vardı. 6. Ayrımın Sonu. Sayfa 78.